Ayrım 5. Uzun Yol Bernard Muattesi'ye. Sayfa 44. 5. Kısım. Muchos pocos hacen un mucho. Tercümesi: birçok azdan bir tek çok olur. Trinidad'ın gözden kayboldu 3 günden beri Joshua 148 mil günlük ortalamaya geçti. Pilot kitapta küçük bir kare içinde %5 sakin hava yazıyordu. At enlemleri için bu sahiden bir şans. %6 sakin hava yazan diğer iki küçük kare ile hakim rüzgarların tersten estiği bölgeyi kuzeyde bırakmak için rotamız güneydoğu. Parakete hızla dönüyor. Meltem biraz düştü ama yelkenler hep şişkin. Joshua geniş apazda. Kaba dalgaları da arkadan aldığı için toz vurmadan koşturuyor. Yola çıkmadan önce okyanusta arkadan devamlı parakete çekmenin lüzumuna inanmıyordum. Boşu boşuna mekaniğini yıpratacaktı. Halbuki bu alet burunları dönerken ve iyi bir tahminin işin başı olduğu kıyı seyrinde çok daha kıymetliydi. Dipnot: göksel bir mevki koymak için hesaplamaya saçma bir parakete mevki ile başlanabilir. Yükseklik doğrusu tekneyi esas pozisyonuna oturtur. HO-249 tablolarıyla yapılan iki çabuk hesaplamayla tekne daha hassas olarak haritadaki yerini bulur. Onu veren Vion firmasına paraketeyi, malzemenin denenmesi için, bütün yol boyunca arkadan çekeceğime dair söz vermiştim. Hiç de pişman değilim. Zira parakete yelkenleri doğru trim etmekte çok faydalı oluyor. Bir çeyrek notluk bir değişim tahmin edilemeyebiliyor. Parakete onu gösteriyor. Halbuki bir çeyrek not 24 saatte 6 mil daha iyi demek. Günlük ortalama 129,5 mile çıktı. 3 Ekim, parakete daha yavaş dönüyor. Dördünde ise daha da beter. Ancak 93. 2 günde sadece 23 mil kaydetti. Genel ortalama aniden 126,2 mile düştü. Yani önceki günden 3 mil daha az. Bütün bunlara sebep 2 günlük şanssızlıklar. Aslında şanssızlık sayılmaz. Trinidad'dan beri iyi rüzgar bularak şansım yaver gitmişti. Normaldir ki şartlar yeniden Joshua'nın bulunduğu at enlemlerindekine dönüyor. Şimdilik havaliman. Ama güneybatıdan gelen uzun soluganlarla güneyden gelen daha kısaları denizi karıştırıyor. Dahası üstümüz dün sirruslerle kaplıydı. Bu sabah ise bir sürü alto kümülüsle. Bu işaretler rüzgarın yakında yeniden geleceğini söylüyor. Dalış elbisemi giyiyorum. Şimdi ekvatordan beri gelişip büyüdüklerini tahmin ettiğim kekamozlarla uğraşmak zamanı. Mutlaka hafif havada teknenin yolunu kesiyorlardır. Bunlar uzun pedonkülü olan, solungaçlarını en iyi su altı boyalarının dahi zehirinden uzak tutabilen deniz kabuklularıdır. Çok az vardı ama bulunanlar iriydiler. Karina'da elektrolizi önlemek için konan tutyalarla en son Temmuz ayında Toulon'da yapılan boya esnasında omurganın erişilip boyanamayan yerlerini tutmuşlardı. Deniz ürperti halinde kırışıyor ve rüzgar geliyor, batı rüzgarları. İlk önce güneybatıdan 2 kuvvetinde, daha sonra iyice oturmuş olarak 4 kuvvetinde. Bu 26 derece enleminde harika bir şey. Bütün şanslar Joshua'dan yana. 5 Ekim konum belirlemesinde 110 mil gidilmiş, ertesi gün 147, ayın 7'sinde de 143. Deniz biraz daha soğudu. Sırtımda 2 pullover ve ayağımda flanel bir pantolonlayım. 45 metrekarelik Cenova torbasına girdi. Yerini 15 metrekarelik flok aldı. Fırtına floğu da Civadra'nın ucunda basılmaya hazır. %6 rüzgarsız, genellikle güneybatıdan hakim rüzgarlar diye yazan karenin içinde batı rüzgarları asılıyor. Barometre de biraz düştü. Demek ki devam edecek. Bu mucizevi rüzgardan azami verimi almak için güvertede ikide bir dolaşarak iskota vinçlerini kurcalıyorum. Yarış mı? Hem de ne yarış. Mevsimlere karşı yarışıyorum. Üç büyük burunda hep iyi periyotta geçilmez ama hornu geçerken güney sonbaharına kalmamak için biraz kamçılamak gerekiyor. Her şey yolunda giderse Joshua ümit burnunda mevsimde biraz erken, yani çaresiz, Lewin'le Yeni Zelanda'yı tam kıvamında, hornu da yine iyi zamanda geçmiş olacak. Ama bunları düşünmenin şimdi sırası değil. Oralara daha çok var. Sadece teknemin imkanlarının en iyisini kullanmalıyım. 18'lik trinketten başka 7 metrekarelik fırtına floğunu da bastım. 5 metrekare ikinci bir fırtına floğu da ana yelken bombasının altına ikiz olarak basıldı. Sonra paraketenin dönüşünü seyrediyorum, dümen suyuna bakıyorum, trinket mandarının bir fırt boşluğunu alıyorum. Hayır, fazla gitti, 1 santim boşluyorum. Evet, işte bu, mükemmel oldu şimdi. Trinket dümen suyundan köpük baloncukları çıkartmak için göğün bütün rüzgarını topluyor. Bütün evren sanki trinkette yoğunlaşıyor. Bir yunus sürüsü bize refakat ediyor, bizimle yarım saate yakın kalıyorlar. Robert Merlin güzel kitabını yeni bitirdim. Akıl yüklü bir hayvan, insanlarla oynaşan ve onlara bilgelik dersi veren yunuslarla ilgili bir sürü resmi olan bir kitap. Şimdi sakin bir havada yunusların arasına inip onlarla yüzmeye cesaret edebilirim gibi geliyor. Uzun uzun bodoslamadan, civadradan, ana direkten filmlerini çekiyorum. Hak ediyorlar ama artık dikkat etmeye başlamalıyım. Yola çıkarken verdikleri 100 bobin filmden 47'sini harcamışım. Yunusların bir saat sonra yeniden geldiler. İçlerinden ikisi havada tirbuşon yapıyorlar. Hemen çekmecesine koyduğum kameraya koşturuyorum. Çok geç, gittiler bile. Bir demiri zincirine bağlamayı unutup da denize düşürmüş kadar üzülüyorum. Büyük bir balığın, uçan balığı havada kaptığı o harikulade sahneyi kaçırdığımdan biri, Bolyo'yu iyi havalarda güneşten korumak için üstüne bir örtü örterek kokpitte tutacağıma yemin etmiştim. Ama yetmez, beni de bu kameradan korumak gerektiğini öğrendim. İlk başta objektifi ayarlayıp deklanşöre basmanın yeterli olacağını sanıyordum. Hiç de öyle değil. Başka bir şey koymak gerekiyor bu makineye. Şimdi karnımı ağrıtmaya uğraşıyor. Onu su geçirmez bir yere tıkıp unutmak da olurdu ama bu işin kolayı. Artık çok geç ve her halükarda pişman değilim. Teknik yönden bu yolculuğa çıkıncaya kadar hiç tecrübem yoktu. Ne film ne de fotoğraf çekmiştim. Bu işlerle Fransuva uğraşırdı. Zaten haksız da değildi. Zira din, asa, diyafram kapanma hızı gibi hikayeleri öğrenmek için hiç uğraşmamıştım. O zamandan beri QMR'nin denizde sinema ve fotoğraf kitabı sayesinde epey ciddi ilerleme kaydettim. Yazar kara cahil ve hatta konuya muhalif çaylaklara damardan girmeyi bilmişti. Tahiti Alicante yolunda kameramız olmamasına sık sık hayıflanmıştık. Hatta bilinçsizliğimizi o raddeye getirmişiz ki sadece 20'şer pozluk 3 bobin siyah beyaz fotoğraf filmiyle yola çıkmıştık. Yine de Horn'dan önce ve de bilhassa Pasifik'te yediğimiz o büyük fırtınanın ertesinde denizin resmini çekmeye cesaret edemedik. Tehlikeden korktuğumuz ya da yorulduğumuzdan değil, bunun yaşadığımız şeylerin kutsallığına saygısızlık etmeye benzeyeceğini düşünmemizden. Bundan önceki seyahatin görmek ve hissetmek için olduğunu düşünüyorum. Bu seferkinin daha ileri gitmesini umuyorum. Şimdiden yüksek enlemlerin uzun gücünü içinde barındıran, bazen de öfkeli denizindeyiz. Parakete dönüyor, dönüyor. Barometre ağır ağır hiç sapmadan düşmeye devam ediyor. Güneye çabuk inmece yok. Bak şimdi, bir zoru deneyeceğiz sırf elimizi alıştırmak için. Pilot kitapta %6 rüzgarsız ve %47 güneydoğu yazan kareyi sıyırarak geçmek. Becerdik. 2 gün arkamızda kaldı. Gelsin de yakalasın şimdi. Haydi Joshua, koştur bakalım. Dün fırtınamsı bir hava yaptı. Yüksek enlemlerle ilişkiye girmeye benziyordu. Hep güneybatıdan ortalama 7, ara sıra da 8 kuvvetinde. Demek ki depresyon güneydoğu tarafında, uzakta. Deniz abranabilir, hem de pek güzel. Birkaç küçük surf denemesi oluyor mu diye. Oluyor. Bodoslama gayet iyi göğüslüyor bu işi. Plymouth'taki hafifletme operasyonu meyvelerini veriyor. Barometre bugün iyice yükseldi ve rüzgar 3 kuvvete düştü. Bundan istifade edip Horn'dan sonrasına kadar yerlerinde kalacak olan 26 metrekarelik küçük ana yelkenle 14 metrekarelik küçük mizana yelkenini döşüyorum. Bu yelkenleri değiştirmek, bilhassa da koca Alize yelkenini katlayıp aşağı kameraya indirmek bayağı zordu bir iş. Açık bir şekilde Cenova ve Mizana'yı torbalarıyla beraber üst üste sıkıştırarak yere serdim. Ortalıkta biraz çapariz veriyorlar ama ağırlıkları orta bölgede yoğunlaştırmayı tercih ediyorum. Yüksek enlemlerde bu yoğunluk çok önemli. Önemi giderek daha da artacak. Yüksek enlemler için olan bu yeni donanımı da eskisi gibi koşturan Joshua'yı seyretmekten keyif alıyorum. Küçülmüş, kolay abranabilen, hafif, yelkenlerinin camadan morizeleri yüksekte, köşe takviyeleri yelkenci ustalarının dilini ısırtacak gibi. Güney Atlantik'in ilkbaharıyla onun kalleş fırtınalarına gözümüzü açık tutmamız gerekmeye başlıyor. Dünkü fırtınamsı havada her şey iyi gitti. Deniz kabarıktı, kötü kırılıyordu. Ama tehlikesiz. Joshua rüzgarı geniş apazdan neredeyse arkadan alıyordu. Sonra rüzgar biraz yumuşadı, sonra iyice düştü. Ancak beş kuvvet. Deniz yine kabarık olmasına rağmen kırılmıyor. Daha sonra rüzgar kıble lodosa dirise etti. Yine hep beş kuvvetinde. Dönüşümü normalde ben de otopilotu apaza göre ayarladım. Bir dakika önce kabine inmiştim ki kırılan büyük bir dalga fena halde çarparak tekneyi 60 dereceden fazla yatırdı. Joshua daha yeni yalpadayken çarpmıştı dalga. Bütün o şok kabinde patladı sandım. O anda rüzgar üstü lombozlarının hepsinin tuzla buz olduğunu zannettim. Hasar yok. Otopilotu denizi 4/3 arkadan alacak şekilde trim ettim. Kokpit su dolmuştu. Bu azgın yolunu sapıtmış dalga muhtemelen bu bölge için pilot kitapta bahsedilen yaklaşık bir notluk travers akıntıdan kaynaklanıyordu. Ayrıca sıcak ve soğuk akıntıların buluştuğu subtropikal konverjans hattından da uzakta değildik. Bunlar dikkate almayı unutmamak gereken küçük detaylardır. Bu ilk ihtar yine de daha 31. güney enleminde başımıza geldi. Güney ilkbaharına dikkat. Ne sebepten olursa olsun güverteye çıkacağım zaman emniyet kemerini bağlamayı unutmamak lazım. Ümit burnuna 1500 mil var ve rüzgar direniyor. Bu gidişle bir 10 günümüz daha var. 12 Ekim fırtına. Şimdilik korkulacak gibi değil ama kuzeybatıdan esiyor. Barometre düşük ve gökyüzü kapalı. Demek ki depresyon güneybatıda ve yaklaşıyor. İki camadan ana yelkene, iki camadan da mizanaya, 15 metrekarelik flok, 3,5 metrekarelik fırtına floğuyla gece saat 1'de değiştirildi. Teknemin bu kadar az yelkenle bu kadar hızlı yürümesine hayranım. Deniz o kadar dalgalı değil. Kuzeybatılı bir depresyon esnasında da hiçbir zaman olmaz. Ondan sonra ne zamanki rüzgar rotasyonunu batıya, sonra da güneybatıya, birbiriyle çarpışan dalgalar yaratarak çevirir, işte o zaman deniz de zalimleşir. Rüzgar sağanaklarla artıyor. Şafak vakti 18 metrekarelik trinket bir camadanla 9 metrekareye indirildi. Bu iş trinketi tamamen değiştirmekten daha az teferruatlı. Buna rağmen kolay da değil. Zira koca bir paket 9 metrekare toplanan tergali rüzgarda sıkıştırıp bağlamak bayağı bir iş. Böyle bir manevra için kısa kesilmiş tırnaklar olması daha iyi. Hala fazla yelken taşıyoruz. Parakete'de 7.8 knot, belki de sağanaklarda 8'den de fazla. Bu tabii aldatıcı, zira böyle kabarık denizde yapılan zigzaklar yüzünden gidilen mesafe hakiki değil. Ana yelkenden geri kalanla trinketi de mayne ediyorum. Mükemmel, hız stabilize oluyor. Küçük fırtına floğu ve en düşük camadanla mizanayla 7 nokta kararlı. Donanım bana teşekkür eder gibi çok rahatladı. Eğer bu fırtına güneş batıncaya kadar azıtıp diş göstermeye başlarsa 7 metrekarelik alt camadanlı mizanayla fırtına floğunu indirmek yeterli olacak. İnşallah. 35 derece 30 dakika güneydeyiz. Gökyüzü sabah saat 9'da ancak açıldı. Barometre 2 çizgi yükselirken rüzgar sadece 4 kuvvetinde batıya dirise etti. Öğlende rüzgarın 2-3 kuvvete düşmesiyle yelkenler kaba dalgada yapraklanmaya başladı. Yanlış alarm, camadanlar çözülmeyecek. Dün mevkii koyarken Joshua 24 saatte 182 mil yol kat etmiş. Bugün şu ufak çaplı fırtınaya rağmen sadece 173 mil. Ümit burnu 1000 milden az. Şimdilik daha güneye inmeye gerek yok. Son kararı birkaç güne kadar alırım. Karaya yakın geçip mesajımı iğneler bankında bir balıkçıya mı bırakırım, yoksa sıcak soğuk akıntılarının birbirine karıştığı çok tehlikeli bölgeyi ıskalamak için açık deniz yolundan 40. paralelinin güneyinden yola devam mı ederim? İğneler bankının çevresinde bu akıntıların buluşması fırtınada korkunç, kelime hiç de abartılı değil, bir deniz kaldırıyor. Şimdilik Ümit Burnu hem çok uzak hem de çok yakın. Uzak çünkü 1000 mil kadar, yakın çünkü her şey yolunda giderse bir haftada orada oluruz. Rüzgar günlerdir lodos ile karayel arasında kuvvetli esiyor. Havada sık sık sağanak, yelkenlerde ise imkan bulunca bir koy verilen camadan var. 2 haftadır menüler düzeldi ve kendimi hangi havada, hangi saatte olursa olsun camadan vurmak ya da çözmek için tam formda hissediyorum. Gündüz gece fark etmiyor, tek gözüm açık uyuyorum ama iyi uyuyorum çünkü işimi iyi yapıyorum. Son hafta günlük 128 ve 122 millik iki kısa yola rağmen 1112 mil kat ettik. Rüzgar lodostan gelince ısı 12 dereceye düşüyor. Karayelden gelirse de 15 veya 16 dereceye. Çok tuhaf, ben ki soğuğu hiç sevmem, nedense ısı düştükçe kendimi daha zinde hissediyorum. Zira iyi giyimliyim, bir de güneybatı rüzgarları kuvvetli olduklarında bile gökyüzü günlük güneşlikken esiyorlar. Deniz çoğu zaman kabarık, sürfe kalkmalar sık oluyor. Baş taraf eskiden olduğundan çok daha rahatlamış durumda. Plymouth'ta çıkarılan lüzumsuz ağırlıklar güvenlikle performansı daha da arttırdı. Ayrıca Joshua, Tahiti Alicante'deki 900 litre olan içme suyu yerine sadece 400 litre taşıyor. Bu da bir yarım ton daha eksiltmeyle, yani bir daha iyi ilave ediyor. Ama bir denizci hiçbir zaman teknenin emniyetiyle performansından tam olarak memnun değildir. Bu da çok normal. Yüksek enlemlerde bu hayati bir şey. İspanyolların bir atasözü var. Muchos pocos hacen un mucho. Yani birçok azdan bir tek çok olur. Ve dün rüzgar 4 kuvvete kadar düşmüşken fırsattan istifade bir sürü küçük rezil şeyi denize attım. Halbuki bunların tümü 2 ay öncesine kadar benim için çok kıymetliydi. Ordu'nun bir kutu bisküvisi 15 kilo, bir kutu kondanse süt 18 ila 20 kilo, 25 litre şarap, 20 kilo pirinç, 5 kilo şeker, 10-15 kilo hiç sevmediğim bir reçel, bir kutu dolusu teyp için pil. Yine de 8 ay daha dayanabilecek kumanyam kaldı. Yaklaşık 2 aydır tükettiklerimi titizlikle denetleyebildim. Yakıta gelince aynı şey, gereğinden fazla almışım. Ve hop 10 litre ispirto ile birlikte 4 cerikanın hepsi suya. Bu kadar daha az şey taşınmış olacak. 18 milimetrelik 25-30 kilo ağırlığında naylon bir halatı dağıttım. Bağlanmak gerekirse 14 metrelik bir tane daha var. Bu naylonun maliyetini düşündükçe biraz olsun canım sıkıldı. Henry Wakelam ile Cape Town'daki züğürtlük duraklamamızda balina avcılarının attığı kalın alatları toplayıp Royal Cape Yacht Club'ın ıssız hangarında geceleri çalışarak Wanda ve Mary Therese 2 için imal ettiğimiz ıskotalar gözümün önüne geliyor. O devirde neredeyse teknelerimiz kadar değeri olan bu 18'lik alatlar için yerlerde 1 kilometre yüzüstü sürünmeye razı olabilirdik. Bu hafifleme sayesinde yaklaşık 170 kilo yiyecek yakıt ve naylon baş ve kıç tarafları boşaltıp ağırlığın ortada yoğunlaşmasını sağladım. Ne kadar az da olsa bana şu 3 noktada küçük şeyler kazandırmaya yaradı. A. Düşük havada daha çok hız. Pek önemli değil gibi görünse de Joshua'nın bu seyahatte olabildiğince zamandan tasarruf etmesini isterim. Bir hafta kazanmak bile sağlık sorunları endişesini tamamen değiştirebilir. B. Ağır havada daha az yelken taşıma, yani manevra yapmak, yelken küçültmek gibi işlerde daha az yorgunluk ve zorlanma demek. Ayrıca aynı yolu giderken donanım da daha az yorulmuş olur. C. Güneyin çok kötü havalarında, hatta normal kötü havada bile daha iyi direnme imkanı, yani eksilen 170 kilo ile ağırlığın ortada azami yoğunlaşması sayesindeki direnç. Açlıktan ölen Hindular ile teknesine yeni bir naylon halat alamayan arkadaşlara rağmen bu son nokta en önemlisi. Hindularla yolsuz arkadaşları düşünmenin ötesinde François ile birkaç sene önce yediğimiz fırtınada Joshua'nın tepe taklı olmaya ramak kaldığı çok kötü bir durum gözümün önüne geliyor. Bu hadisenin yanında 18'lik halatın, suya giden yakıtın, hatta ziyan olan yiyeceklerin esamesi bile okunmaz. Desteği kader karıştırır ama oyunu biz oynarız. Yakında yüksek enlemler oyunu başlıyor. Ben çapariz veren kartları 60 olarak başlayacağım bu oyuna. Belki bolyoyu atılacakların dışında tutarım. Öğlen koyulan mevkide Ümit Burnu'na doğru kuzeydoğu istikametinde 310 mil daha var. Daha nereden geçeceğimi bilmiyorum. Barometre yüksek. Zannedersem biliyorum ama emin değilim. Buralarda her şey her zaman değişebilir. 5. ayrımın sonu. Sayfa 51.